Ayrım 9. Çıkarcının teki Sadık Güvenç. Sayfa 143. Odun. Okuldan çıktık mı koşarak eve gelirdik. Evimiz bizi bıraktığımız dağınıklığıyla karşılardı her gün. Yataklarımız dağınık, çamaşırlarımız yataklarımızın üzerinde, odanın ortasındaki masanın üzerinde yemek bulaşığı, tabak, tencere. Beşimiz de orta birdeyiz. Beşimiz aynı evde kalıyorduk. Ev dersem hepsi bir oda. Kirayı da paylaşıyoruz. Ev sahibi teyze arada bir odamızı toplar, bize nasihat ederdi. Aldıran kim? Biz beş kafadar, okuldan geldik mi kurtlar gibi aç olurduk. Köyden gelen peynir, patates, soğan, turşu, bulgur, pekmez, yufka ekmek bize yeterdi. Pilav yapmayı biliyorduk. Patates haşlamayı da biliyorduk. Ev sahibi teyze bize yemek pişiriyordu ara sıra. Çantalarımızı aynı dağınıklığın içine fırlatır, yufka ekmeğin içine mevsimine göre ne varsa dürüm yapardık hemen. Üstüne bir bardak soğuk su, değmeyin keyfimize. Haydin top oynayalım. Biz beş arkadaş sokağa çıktık mı, beş kişi daha nasıl olsa bulunurdu. Doyasıya oynardık. Karışanımız mı var? Akşam masanın etrafına dizilirdik. Gaz lambamız masanın ortasında. Herkes dersine çalışır. Azıcık çalıştık mı fıkırdama başlar. En çabuk da Hüseyin kurtlanır. Aliyar'la başlarlar birbirlerini çimdiklemeye. Onlar kıs kıs gülerken Murat da bana takılır. En çalışkanımız Refik. "Lan oğlum, iki satır çalıştırmadınız adamı," der, ayağa kalkar. "Bari lambayı çiviye asalım." Derken bir harala gürele yatakların üzerinde bir güreştir başlar. Ne sıkıntı kalır ne bir şey. Güreş biter, lamba yerine gelir, biz yeniden masanın başına diziliriz. Çıt çıkmaz, yarınki ödevler yetişecek. Aradan kaç dakika geçer bilinmez, fokurdama başlar. Haydin kağıt oynayalım. En küçüğü çeken yatakları düzeltecek, diğerleri oynayacaktır. Oyun biter, yeniden masanın başına diziliriz, kitaplarımızın başındayız. Tak tak tak. Bizim odamızın kapısı hiçbir zaman kilitli olmaz ki. Kapalı ama kilitli değil. Tam da dersimize dalmışken bu gelen kim olabilir? Ev sahibimiz olabilir mi? Arada bir bize çay filan getirir. Kapıyı Refik açtı. Karşımızda öğretmenlerimiz. İyi akşamlar çocuklar, size misafirliğe geldik. Daldılar içeriye. Türkçeci, fenci, sosyalci. Fenci, aferin çocuklar, böyle sessiz sessiz ders çalışıyorsunuz demek dedi. Sosyalcinin elinde kocaman bir el feneri vardı. El fenerinin parlak ışığı bizim gaz lambasını bastırmış, bizimki pek sönük kalmıştı onun yanında. Çocuklar dedi Türkçeci, evinize misafir gelince hep böyle şaşkın şaşkın bakar mısınız siz? Bizi buyur etmeyecek misiniz? Donup kalmıştık. Böyle akşamın bir vaktinde öğretmenlerimiz evimize ne demeye gelmişlerdi? İçimden seviniyordum. İyi ki az önce bitmişti kağıt oyunumuz. Ya biz güreşirken gelselerdi? Diğer çocuklarla birbirimize baktık. Zaten onları görünce hepimiz ayağa kalkmış, kapının önünde sıra olmuştuk. Sandalyelerimizi biraz öne doğru çekerek buyur ettik onları. Oturdular. Odamız pek perişan durumdaydı. Duvar boyunca sabit somya görevi yapan kerevet üzerindeki yataklarımız az önceki güreşten dolayı epey dağınıktı. Yastıklarımız kucak kucağa girmişti. El feneri duvarlarda, tavanda, kerevette, yerde dolaşıyor. Biz de ışıkla birlikte sanki odamızı yeniden keşfediyoruz. Odanın bir köşesindeki bulaşık tabaklarımızdan utansak kaç yazar? Türkçe öğretmenimiz, "Çocuklar, misafire bir şey ikram edilmez mi sizin köyde?" dedi. Arkadaşlarla birbirimize baktık. Öğretmenlerimize ne ikram edebilirdik? "Çay yapalım öğretmenim," dedi Murat. Köşede duran küçük tüpe doğru fırladı hemen. Ardından biz de fırladık. Çaydanlık demlik zaten hazırdı. "Durun durun," dedi Türkçeci. "Biz çayımızı içtik. Sizin turşunuz yok mu turşunuz?" Turşu kavanozuna saldırdım hemen. Bulaşık leğeninin içinde duran temiz tabaklardan birine turşu çıkardım. Bulaşık çatalları yıkadım kaşla göz arasında. Pek beğendiler turşumuzu. "Sizin sobanız yanmıyor mu?" dedi Fenci. "Üşümüyor musunuz?" Biz yine birbirimize baktık. "Dışarıda diz boyu kar var. Bizim soba çoktan sönmüş." "Yo, üşümüyoruz," dedik. "Ama böyle üşütürsünüz, hastalanırsınız," dedi Fenci. "Odununuzu, kömürünüzü nereye koyuyorsunuz?" Odanın köşesinde, kapının arkasında kocaman bir tahta taput gibi bir şey var. Köyden gelen odun tezek onun içinde durur. Kışın şiddetine dayanamadığı için şimdi içi boş. "Tabutta hocam," dedim. Felci tabutun yanına gidip geldi. "Çocuklar gerçekten üşümüyor musunuz?" diye sordu ciddi ciddi. "Biz akşamüzeri sobayı bir kez yakardık. Oduna gelince orası biraz karışık. 5 çocuk dağılırdık sağa sola. Herkes yakacak da namına ne bulursa kapıp gelecek. Manavların önünden, en çok da halden bir kasa aşırdık mı tamam. Bazen de bahçelerden çalı çırpı toplardık." "Yo, üşümüyoruz. Bir kere yaktık mı bize yetiyor hocam." "Turşu güzelmiş," dediler çıkarlarken. Onlar gider gitmez başladık gülmeye. "Oğlum," dedi Aliyar, "tüp zaten bitik la, çay koyalım dediniz bir de şaşkınlar." Bastık kahkahayı. "Tamam çocuklar, içelim bir bardak çayınızı," deselerdi görürdük o zaman. Kahkahalarımızın arkası yine güreşe vardı. Güreş bitti. Lambayı söndürüp girdik yataklarımıza. Öğretmenlerimiz niye gelmişlerdi sahi? İyi ki kağıt oynarken yakalanmamıştık. En çok bulaşıklarımızdan utanmıştık. Bir daha evi dağınık bırakmamaya karar verdik. Herkes yatağını düzeltsin dedik. Neydi o yastıklarımızın hali? İyi ki ders çalışıyorduk. Turşumuzu çok beğenmişti öğretmenlerimiz. Annelerimizle övünürken uyuyakalmışız. Ertesi gün okul çıkışı herkes farklı yollardan eve gelecek. Yakacak namına ne bulursak. Kimse boş gelmedi. Kiminin elinde bir kasa, kiminin elinde bir tahta parçası. Odamızın önünde ise bir araba odun, içeriye taşınmayı, tapuda istiflenmeyi bekliyordu. Ev sahibimiz, "Hocalarınız sizin çalışmalarınızdan pek memnunmuş, sizi takdir ediyorlarmış," dedi. Bazı vatandaşlar: "Lan," dedi odaya en son giren Mehmet, "ölmüş bu kaltak, boku yedik." Gerisin geri odadan çıktı. Her mevsim boynuna taktığı beyaz fularını bir aşağı bir yukarı çekiştirerek kısa boylu, karga burunlu, çopur yüzlü, 50-55 yaşlarındaki takım elbiseli adamın kulağına eğildi. "Taner ağabey, kadın ölmüş," dedi. "Numara yapıyor olmasın?" "Bunlarda numara çok olur," dedi Taner telaşla, hem de sesinin ayarını kontrol edemeden. "Ne numarası oğlum? Ölmüş, gir de baksana," dedi Mehmet aynı yüksek tonla. Mehmet'in Taner'e "oğlum" diye hitap etmesi başlı başına olağan dışı bir şey olduğunu anlatıyordu. Yoksa Mehmet de şu odadaki herkes gibi tırsardı Taner'den. Tırsmak ne kelime, öl dese ölürlerdi. Velakin şimdi eset meset çakıştıracak zaman değildi. Ortalıkta gayet ciddi bir durum vardı. Salonda oturan erkeklerin hepsi birbirine baktılar. Odaya önceden girenler, girmek için sıra bekleyenler. Onları buraya toplayan Taner, hepsi birden daldılar kadının yattığı odaya. Kadın çırılçıplak yatıyordu karyolada. Odada ağır, pis kokulu bir hava vardı. Ne var ki oradaki sarhoş erkeklerin hiçbiri bunu anlayacak durumda değildi. Taner hareketsiz yatan kadının çıplak vücudunu yorganla örttü. Kadının nabzını yokladı. Alnını, yüzünü eliyle yokladı. "Ölmüş," dedi. Kimseden tek ses gelmedi. Yorganı iyice çekti kadının üstüne, üşümesin der gibi. "Kim öldürdü lan bu kadını?" diye oradaki şaşkın, korkmuş sarhoşlara bağırdı. "Ben öldürmedim," dedi Mehmet. Betbeniz gitmiş, zaten zayıf bedenine bir de korku yapışınca tir tir titremeye başlamıştı. "Ben tam yanına yatacaktım, baktım ölmüş. Senden önce kim yattı bu kadınla?" "Vallahi bilmiyorum Taner ağabey," dedi Mehmet, ağlayacak gibiydi. Taner elini beline attı, sanki tabanca ya da bıçak çıkartacakmış gibi hareket çekerek tam karşısındakinin gözlerinin içine dikti çakır gözlerini. Normal zamanlarda bile insanda tiksinti duygusu uyandıran bu gözler şimdi korku saçıyordu bakanlara. "Sen değil miydin lan en son giren?" "Vallahi Taner ağabey, ben bu kadının yanından ayrılalı yarım saat oldu. Allah seni inandırsın, kendi kendime söyledim. Bu ne biçim kadın? Uyuyor mu, sevişiyor mu? Belli değildi," dedi. Bir gözü şehla bakan, sarkık bıyıklı, kirli sakallı genç. "Tüh, Allah belanızı versin ayılar." Köyün dışında gözlerden uzak bir evdi burası. Ev sahipleri 6 ay yurt dışında kalırlardı. Taner bu evi keşfedince çok sevinmişti. Tam da aradığı gibi bir mekan olmuştu. Kasabadan ağına düşürdüğü kadınları buraya getiriyor, kendisi gibi ipsizlere peşkeş çekerek para kazanıyordu. Odada cansız yatan kadının kimi kimsesi yoktu. Akli dengesi bozuk, zavallı biriydi. Artık hangi insan evladı onu kasabaya bırakmışsa bırakmış, kasabanın her bakımdan aç, vicdan sahibi erkekleri kadını hemen de fark etmişlerdi. Bir tabak yemek karşılığında kadına her türlü işlerini yaptırıyorlardı. Taner bu kadını buraya getireli 2 gün oluyordu. Taner'in yolunu gözleyen bir yığın bıçkın, uçkurundan başka bir şey düşünmeyen, boşta gezen yiğit vardı. Taner onlardan, onlar Taner'den sebeplenip gidiyorlardı. Taner'in yeni bir malla geldiğini duyunca hepsi birden çok sevinmişlerdi bu aslan parçalarının. Kokain, afyon, rakı, şarap epey bir kafa yapmışlardı. Kadının yalvarıp yakarmalarını cilveye, naza bağlıyorlardı. Doğrusu kadının ne zaman öldüğünün hiçbiri farkına varmamıştı bu öküzlerin. Olan olmuş ayılar, bunu buradan uzaklaştırmanın yoluna bakalım, dedi Taner. Ne yapacağını bilemeyen şaşkın ayıları sakinleştirmek de kendisine düşüyordu. Ölmüş kadının elbiselerini, ayakkabılarını giydirdi. Soğudukça katılaşan cesedi bir battaniyeye sıkı sıkı sarıp paketledi. Bana bakın ulan ayılar, bu cesedi buralardan uzaklara götüreceğiz. Buralarda bulurlarsa herkes bizden şüphelenir. En iyisi bunu bir T köyünün arazisine atalım, dedi bir gözü şehla bakan sarkık bıyıklı kirli sakallı genç. İyi fikir, böyle bir vahşiliği de zaten o dinsiz imansız T köylülerinden başka kim yapar? Biz yine de gömelim, belki de kimse fark etmeden çürür gider. Arayanı sorayanı olacağını da sanmıyorum ya Mevta'nın, dedi Taner. Gece yarıyı geçiyordu. Paketi Taner'in döküntü arabasının arka koltuğuna koydular. Hepiniz benimle geleceksiniz. Bu pisliği hep birlikte halledeceğiz. Dikkat çekeriz Taner ağabey, dedi kadının öldüğünü ilk fark eden Mehmet. Niye dikkat çekecekmişiz? Her gün birlikte gezmiyor muyuz oğlum? Asıl dağılırsak dikkat çekeriz. Hiçbiri Taner'e itiraz edecek durumda değildi. Nereye sürersen oraya gidecek sürü gibiydiler. Söylenenleri harfiyen yapıyorlardı. Öyle şaşkındılar ki yaşadıklarının bir düş mü, gerçek mi olduğunu bile ayırt edemiyorlardı. T köyünün mezarlığındaki yeni kazılmış toprak oradan geçen birinin gözüne çarpıverdi. Köy yerinde biri ölünce herkes duyar. Bu mezar da neyin nesiydi? T köyünün genç muhtarı Muharrem Bey işin içinde iş olduğunu düşünerek olayı jandarmaya haber verdi. Jandarma yalnızca cesedi değil, T köyünün muhtarını, bekçisini de alıp gitti. Muhtar Muharrem şaşkındı. Köylerinde böyle bir soysuzluğun olamayacağını, tüm köylüye kefil olduğunu söyledi. Bu kadın sizin köye niye geldi muhtar? Nasıl geldi? Haydi diyelim nasıl geldiyse geldi. Kim getirdiyse getirdi. Onu mezara kim koydu? Kendi toprağını da kendi küremedi ya. Biri düşmanlık için yapmıştır. Komutan, biz nereden bilelim? Köyün bekçisini soruşturmanın selameti için bir süreliğine misafir etmeye karar verdiler. T köyünün bekçisinin akli dengesi yerinde olmayan kadını pazarlamak için köye götürdüğü, köylülerin kadınla birlikte olmak için birbiriyle kavgaya giriştiği, 50-60 T köylü dinsizin, vicdansızın, zavallı kadının ırzına geçtiği haberi kasabada bomba gibi patladı. Başta Taner ve arkadaşları, ardından bu zavallı kadını yakından tanıyan ne kadar erkek varsa, T köyünün bekçisinin yüzüne tükürmek için karakolun kapısına yığıldılar. T köylüleri de oradaydı. ''Ulan Allahsız, vicdansız, imansızlar, hiç Allah'tan korkup kuldan utanmadınız mı?'' diye bağırdı Mehmet. ''Bunlara bir tekme vuran cennetliktir.'' diye bağırdı bir gözü şehla bakan sarkık bıyıklı kirli sakallı genç. Kalabalık dalgalandı, uğultulu, öfkeli bir hal aldı. T köylüleri geri geri karakol kapısından içeri girerken, namus timsali bazı vatandaşlar kalabalığı azdırdıkça azdırıyordu. Karakol komutanı jandarmalara sert emir verdi. ''Uzaklaştırın şu deyusları.'' Kalabalığın en önündeki Taner, ekmeği elinden alınmış çocuk gibi yırtınıyordu. ''Katilleri, namussuzları mı koruyacak bu devletin jandarması? Ahlaksızları korumak için mi besliyor bu devlet sizi? Bu kızılbaş bekçiyle gördüm 2 gün önce ölen kadını.'' diye bağırdı Taner. ''Onu bir arabaya bindirirken gördüm. Ben de gördüm, ben de gördüm. Bir taksiye bindiriyordu zavallı kadını. Tüy sizin gözünüze dizinize dursun yediğiniz ekmekler, pis kızılbaşlar.'' Kalabalığı gören geliyordu. Karakol komutanı işin linçe doğru gittiğini anladı. Biraz daha beklerse olayları kontrol edemeyebilirlerdi. Kalabalığın önünde bağırıp çağıran şu 3-4 kişiyi derhal içeri alın, dedi başçavuşa. Başçavuş kalabalığın karşısına çıktı. Onları bir süre dinliyormuş gibi yaparak yanında bekleyen jandarmalara işaretini verdi. Jandarmalar tüfeklerini şakırdatarak kalabalığın önündeki namus düşkünü vatandaşları itekleyerek içeri soktular. Biraz beklesinler dedi komutan. Şu kalabalık dağıldıktan sonra konuşuruz onlarla. Ortalığı galeyana getiren gayretkeş ahlak ve din koruyucuları, namus timsali vatan evlatlarının sesi kesilince oraya birikmiş halkın öfkesi biraz diner gibi oldu. Komutan karakolun kapısının önüne çıktı. Adaleti sağlayacağımızdan kuşkusu olan var mı içinizde diye seslendi kalabalığa. O dinsiz, imansız T köylülerinin dersini biz verelim komutan diye bağırdı kalabalıktan biri. Sözünü ettiğiniz kişi sadece ifadesi alınmak için getirildi. Suçlu olup olmadığı bile belli değil dedi komutan. İşimizi zorlaştırıyorsunuz. 5 dakika içinde burayı terk edeceksiniz. 5 dakika sonra burada kimi görürsem tutuklatırım ona göre. Kalabalık homurdana homurdana dağılmaya başladı. Birazdan bizim ifademizi alırlar. Dışarıda ne dediyseniz ifadenizde de aynısını deyin. Birbirinizle sıkı fıkı olduğunuzu belli etmeyin. T köyünün gençlerini de sık sık bu kadının etrafında dolanırken gördüydük filan deyin diye uyardı Taner diğerlerini. Taner ve arkadaşları 2 saat sonra karakolun kapısından çıkıp gitti. Komutan T köyünün gençlerinin kemiklerini kırdırdı. Sürüm sürüm süründürdü. Gençlerin yemediği dayak kalmadı. Hiçbiri suçu kabul etmiyordu. Üstelik öldürülen kadını hiç tanımadıklarını söylüyorlardı. Bilirsiniz, köyde muhtar olmak kolay değildir. Gelen giden, jandarma, köylü, çoban, hırlı, hırsız. Hem çiftçidir hem devletin temsilcisidir muhtar. Geçenlerde karakol komutanı telefon açtı. T köyünün muhtarı Muharrem Bey'e. Muhtar, yarın karakola uğrayıver de bir çay içelim dedi. Muhtar duşunu aldı, tıraş oldu, lacivert takım elbisesini giydi, iskarpinlerini parlattı, güzel güzel kokular süründü, arabasına binip karakola gitti. Komşu köyün muhtarını da çağırmıştı karakol komutanı. O muhtar arkadaş da Muharrem'den atik davranmış, komutanın odasına çoktan gelmişti. Gelmiş ama nasıl gelmiş? Sakal dersen 3 günlük, sırtındaki gömleğin yakası 1 karış kir bağlamış. Aceleden hayvan pisliğine basmış, onu bile silmemiş. Saçı dersen tarak yüzü görmemiş. Komşu olur da insan birbirini tanımaz mı? Tanışıyorlar tanışmasına da komutan yine de onları tanıştırdı. Bak muhtar dedi, bu da T köyünün muhtarı. Böyle söylerken iki muhtarı tepeden tırnağa süzdü. Siz devleti temsil ediyorsunuz. Ayağınızda hayvan pisliğiyle devlet dairesine girmemelisiniz muhtar. Aceleyle gelen muhtar kızardı, bozardı. Kızardıkça terledi. Terledikçe kafasını bacaklarının arasına sokuyordu. Bana bak muhtar, köyünde neler olup bitiyor haberin yok dedi komutan. Muhtar duyulur duyulmaz bir sesle, ne oldu ki komutanım diye sordu. Komutan hiddetle ayağa kalktı. Elini önündeki formika masaya hızla vurarak bağırmaya başladı. Muhtar, muhtar, köyünüzde olan biteni Mısır'daki sağır sultan bile duydu. Bir tek sen duymamışsın, ne iş? Elin iti kopuğu geliyor köyünüze, asker eşlerini rahatsız ediyor, muhtarımızın ruhu bile duymuyor. Bir alo deyip bizi çağırmıyor. Sağın solun zibidisi senin köyünü mesken tutmuş, boş evleri randevu evi diye kullanıyor, senin kılın kıpırdamıyor muhtar. Ben bunları yeni duyuyorum komutanım dedi muhtar, gözleri dolu doluydu bunları söylerken. Bir yandan terliyordu, terledikçe kokusu da artıyordu. Ekşi mi ekşi bir koku yayılıyordu odaya mübarek adamdan. Yahu muhtar, sen niye yeni duyuyorsun? Bu nasıl iş muhtar? Sen köyde yaşamıyor musun? Sen köylünün arasına karışmıyor musun? Senin bekçin, senin azaların da mı duymuyor olan biteni muhtar? Dedi komutan. Yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Muhtar kendisine, hele de komşu köyün muhtarının önünde bağırılmasına, hakaret edilmesine daha fazla dayanamadı. Siyim siyim ağlamaya başladı. Ağlarken omuzları sarsılıyor, ağzı burnu birbirine karışıyordu. Muharrem muhtar dayanamadı. Komutanım, muhtar arkadaşa bu kadar yüklenmeyin. İsterseniz müsaade edin de yüzünü yıkasın. Biraz hava alsın, rahatlasın, anlatacağı şeyler vardır elbet diyerek araya girdi. Git yüzünü yıka da gel dedi komutan. Muhtar süklüm püklüm kalktı, bir çocuk gibi burnunu çekerek dışarı çıktı. Bunlar adam olmaz muhtar dedi komutan. Derin bir nefes aldı, eliyle saçını düzeltti, zile bastı. İçeri giren askerden çay getirmesini istedi. Hani sizin köyün mezarlığında bir kadın cesedi bulunmuştu ya Muharrem Bey, cesedi oraya götürüp gömenler bunların köyündenmiş. Öldürülen kadın zavallının biri, kimi kimsesi yok. Şehirde onun bunun verdiğiyle geçinip giderken Nasıl olduysa bunların köye düşmüş yolu. Kadından yararlanmayan, kadını tanımayan erkek yok. Ağız birliği etmişler, kadını tanımıyorlar güya. Alem yaparlarken öldürmüşler kadını. T köyünün gençlerini bu kadınla gördük diye de iftira attılar. Sebebi belli değil mi komutanım? Hedef şaşırtacaklar. Onlar namuslu ya. Onlar namazında, niyazında, dini bütün vatandaşlar ya. Ya biz neciyiz? Onların gözünde oruç bilmeyiz, namaz niyaz bilmeyiz. Allah'ın verdiği canı Allah alır, kul kula eziyet eder mi hiç? Öyle olunca da onlardan şüphe edilmeyecek. Aynen öyle oldu muhtar, dedi komutan. Doğrusu sizin köylülerden şüphelendik. Çayları getiren askerle birlikte komşu köyün muhtarı da içeri girdi. Ayakkabılarını yıkamış, saçını az çok düzeltmiş, biraz sakinleşmiş. Selam verdi, ayakta bekliyor. Otur, dedi komutan. Süklüm püklüm oturdu muhtar. Komutan gözlerini dikerek, çay soğumasın muhtar. Mızmızlanma, adam gibi iç, içmezsen kafandan aşağı dökerim, der gibiydi. Sağ olun komutanım, Allah razı olsun, dedi azar yemiş muhtar. Teri de kokusu da azalmıştı. Çayından bir yudum aldı. Komutanım, kulağımıza bir şeyler çalınmadı değil. Köyün iti kopuğu bazı haltlar yemişler. Çağırdık, azarladık, ayıpladık. Kuyruklarını kıstırıp gittiler. Bunu da size bildirmeye lüzum görmedik. Bunları söylerken yutkunuyor, elindeki çay bardağını sıkı sıkı tutuyor, başını yerden kaldırmıyordu. Komutan, muhtar, sen devlet adamısın. Devletin köydeki gözüsün, kulağısın. Köyünde adam öldürmüşler. Onu bize sen anlatmayacaksın da kim anlatacak? Susma muhtar. O itin kopuğun içinde senin oğlun da varmış. Hepsini aldık. Senin oğlan yok ortada. Neden susuyorsun? Yok, yanlış biliyorsunuz. Benim oğlum nasıl olur onların içinde? Kimin içinde olmaz senin oğlun muhtar? Bu haltı yiyen alçak oğlu alçakların içinde benim oğlum olamaz komutanım. Komutan geriye yaslandı. Eliyle saçlarını düzeltti. Hafiften gülümseyerek, bildiklerini bize anlat bakalım muhtar, dedi. Komşu köyün muhtarı elindeki çay bardağını sıktıkça sıkıyordu. Bir yutkundu, boğazını temizledi. Yalancı pezevenkler, affedersiniz, haşa, huzurunuzda hakaretli konuştuğum için beni bağışlayın. Benim oğlan 10 günlüğüne izinli geldi askerden, geri gitti. Kendi kıçlarını kurtarmak için yalan söylüyorlar. Aslında olay tam da şöyle olmuş komutanım. İşin içinde kendi oğlunun adı geçince bir açıldı, bir açıldı ki konuşkan muhtar sormayın gitsin. Olan biteni saydı, döktü. Meğer ne kapalı kutuymuş, meğer ne canavar dedektifmiş. Beni onlarla yüzleştir komutanım, dedi en sonunda. Ya muhtar efendi, ete değdi değil mi? Sen bir tek oğlunun adı geçti diye nasıl bülbül kesildin böyle? Ya koskoca T köyünü nasıl zan altında bıraktınız? Biz onları sorgularken, suçlarken kıs kıs gülüyordunuz değil mi? Orada burada gert gert geriliyor, iftiralarınızla mutlu oluyordunuz. Bak şu iftira attığınız T köyünün muhtarına da insanlık öğren. Olan biteni baştan beri biliyor, yine de efendiliğini bozmuyor, saygıda kusur etmiyor. Komutanın böyle konuşması muhtar Muharrem'in gururunu okşamıyor değildi. Ne var ki karakol komutanının bir muhtarı, hele de bir başka muhtarın yanında bu denli aşağılaması doğrusu pek ağırına gidiyordu. Dayanamadı. Yeter komutanım, o da anlayacağını anladı zaten, dedi. Öbür muhtarın yüzü kıpkırmızı olmuştu. Yine terlemiş, terle birlikte vücut kokusu da artmıştı. Mahkemede şahitlik edeceksin muhtar. Bu anlattıklarını mahkemede de anlatacaksın. Delilleri saklamak, kolluk güçlerini oyalamak, iftira atmak, adalete yardımcı olmamak gibi kabahatlerinin olduğunu da unutma. Bu davranışınızın hesabını adalet soracaktır. Ayağa kalktı komutan. O kalkınca muhtarlar da ayağa kalktılar. Merak etmeyin Muharrem muhtarım. Sizin gençleri birazdan bıraktıracağım. Siz biraz bekleyin. Ben şu muhtarımı savcılığa bir göndereyim, ifadesini versin bir an önce. 9. ayrımın sonu, sayfa 160.